Ayrım 4.
Ama o akşam dostluğunun zenginleştiğini ve o zamana kadar aldığı borçların tümünü ödemeye karar vermiş olduğunu anlar. Sık sık uğradıkları bir bara giderler ve bu dost oradaki herkese içki ısmarlar. Bu ani zenginliğin kaynağını sorduklarında onlara son günlere kadar ötekini yaşadığını söyler. İyi de kim bu öteki diye sorarlar adamı. Öteki bana olmayı öğrettikleri ama ben olmayan kişidir der. İnsanların yaşlandıklarında açlıktan ölmek istemiyorlarsa yaşamları boyunca nasıl para kazanmaları gerektiğini düşünmek zorunda olduklarına inanır. Ne kadar çok düşünürlerse o kadar çok plan yaparlar. Yaşayan birer varlık olduklarını da vadeleri dolmak üzereyken anlarlar ancak. O zaman da artık iş işten geçmiştir. Peki sen kimsin? Ben aranızda yüreğinin sesini dinleyen herhangi biri gibiyim. Yaşamın gizi karşısında gözleri kamaşan, mucizeleri açık, yapıp ettiklerinden sevinç ve heyecan duyan biriyim. Ne var ki şimdiye kadar öteki, düş kırıklığına uğrama korkusuyla elimi kolumu bağlıyordu. İyi ama insanlar acı çekmeyi sürdürüyor diye karşılık verdi oradakilerin hepsi. Sürüp giden başarısızlıklardır. Bundan kimse paçasını kurtaramaz. İnsanın düşlerini gerçekleştirmek adına verdiği savaşımda bazı başarısızlıklara uğraması, ne uğruna savaştığını bilmeden yenilgiye uğramaktan daha iyidir. Hepsi bu mu diye sordu bardaki müşteriler. Evet, bu keşfi yaptıktan sonra gözüm açıldı ve gerçekte her zaman olmak istediğim kişi olmaya karar verdim. Öteki orada odamın içinde bana baka kaldı ama yeniden içime girmesine izin vermedim. Zaman zaman geleceğimi düşünmemekle kendimi tehlikeye attığımı anımsatarak beni korkutmaya kalkmasına karşın buna izin vermedim. Ötekini yaşamımdan çıkarıp attığım günden beri Tanrı'nın gücü mucizelerini göstermeye başladı. Bu öyküyü onun uydurduğunu sanıyorum. Güzel bir öykü belki ama gerçek değil. Geceyi geçirecek bir yer aramayı sürdürürken böyle düşündüm. Saint Savin'deki evlerin sayısı 30'u geçmiyordu. Biraz sonra benim düşündüğümü yapmak bir başka kente gitmek zorunda kalacaktık. O istediği kadar coşkulu olsun, yaşamından ötekini ne kadar uzaklaştırmış olursa olsun, Saint Savin oturanları onun düşünün bu gece burada yatmak olduğunu bilmiyordu ve ona yardımcı olmayacaklardı. Buna kuşku yoktu. Bununla birlikte o öyküde kendimi görür gibi oluyordum. Korkular içinde olan, kendine yeterince güvenmeyen, yarın her şeyin bitebileceğini ve acı çekeceğini düşündüğünden kendini olağanüstü her şeye başını döndürüp bakmamaya zorlayan biri. Tanrılar zarları atar ve bunu yaparken bize oynamak isteyip istemediğimizi sormazlar. Bir erkeği, bir yuvayı, bir işi, bir mesleği, bir düşü terk etmiş olmanızla ilgilenmezler. Sizin her şeyin yerli yerinde olduğu bir yaşamınız olması, her arzunun çalışmakla ve direngenlikle gerçekleştirilebileceği umurunda değildir tanrıların. Tanrılar bizim ne tasarılarımızdan ne de umutlarımızdan kaygı duyar. Evrene zarları atarlar ve bu rastlantı sonucu size rastlar. O andan başlayarak kazanmak ya da kaybetmek bir şans işidir. Tanrılar zarları atar ve kafesinde kapalı duran aşkı azat eder. Bu güç yaratıcı ya da yok edici olabilir. Kafesinden çıktığı sırada rüzgarın hangi yönde estiğine bağlıdır her şey. Bu güç o sırada ona doğru esmekteydi. Ne var ki rüzgarlar tanrılar kadar kaprislidir ve ta içimde bir yerlerde fırtınaların koptuğunu hissetmeye başlıyordum. Yazgı bana ötekinin öyküsünün doğru olduğunu ve evrenin her zaman düş kuranın yanında olduğunu göstermek istiyordu ki kalabileceğimiz iki yataklı odası olan bir ev bulduk. Önce bir duş aldım, üstümdekileri yıkadım ve satın almış olduğum tişörtü giydim. Kendimi taptaze hissettim. Bu da bana yeniden güven verdi. Gerçekten varsa öteki bu tişörtü sevmezdi dedim kendi kendime gülerek. Ev sahipleriyle birlikte yenen akşam yemeğinden sonra lokantalarda sonbahar ve kış mevsimlerinde kapalıydı. Onlardan bir şişe şarap istedi ve ertesi gün yenisini alacağına söz verdi. Ceketlerimizi sırtımıza geçirdik, verdikleri iki kadehi alıp dışarı çıktık. Gidip kuyunun yanına oturalım dedim. Orada kaldık, soğuğu hissetmemek ve gevşemek için içtik. Öteki sanki dönüp senin içine girdi dedim şaka olsun diye. Keyfin yerine gelmiyor bir türlü. Güldü. Bir oda bulacağımızı söylemiştim, öyle oldu. Evren her zaman istediği kadar saçma görünsün, Düşlerimizi gerçekleştirmek için verdiğimiz savaşımda bizim yanımızdadır. Çünkü onlar bizim düşlerimizdir ve o düşleri kurmanın bize nelere mal olduğunu yalnızca biz biliriz. Sokak lambasının sarıya döndürdüğü sis tabakası meydanın karşı tarafını görmemize izin vermiyordu. Derin bir soluk aldım. Olacakları ertelemeye artık olanak yoktu. Aşk hakkında konuşmaya karar vermiştik diye başladım söze. Bunu yapmayı daha fazla savsaklayamayacağız. Son günleri nasıl yaşadığımı biliyorsun. Yalnızca bana kalsaydı bu konuyu açmazdık. Ama bir kez açıldığına göre üstünde kafa yormaktan kendimi alıkoyamam. Sevmek tehlikelidir. Biliyorum bunu. Daha önce birini sevdim. Sevmek uyuşturucu almak gibidir. Başlangıçta kendini iyi hissedersin. Bütünüyle verirsin. Ertesi gün daha fazlasını istersin. Henüz zehirlenmemiş, o duygudan hoşlanmışsındır ve onun üzerindeki egemenliğini sürdürebileceğini sanırsın. Sevdiğin kişiyi 2 dakika düşünür, sonraki 3 saat boyunca unutursun. Ama yavaş yavaş onun varlığına alışır, ona bütünüyle bağımlı hale gelirsin. Böylece onu 3 saat düşünüp 2 dakika unutmaya başlarsın. Yakınında değilse, bağımlıların uyuşturucu bulamadıkları zaman hissettikleri şeyi hissedersin. Uyuşturucu bağımlılarının gerek duydukları şeyi bulamadıkları zaman hırsızlık yaptıkları, kendilerini aşağıladıkları gibi aşk için her şeyi yapmaya sen de hazırsındır. Ne korkunç bir benzetme diye bağırdı. Gerçekten de içtiğimiz şarapla başında oturduğumuz kuyu ile küçük meydanın çevresini saran orta çağ evleriyle bağdaşmayan korkunç bir benzetmeydi. Ama doğruydu. Aşkı yüceltmek için ileri sürdüğü bunca şeyden sonra tehlikelerine de kafa yorması gerekiyordu. İşte bu yüzden seveceğimiz kişi yanımızda tutabileceğimiz kişi olmalı diyerek bağladım. Uzun süre sise baktı. Bu kez aşk konusunda bir tartışmanın tehlikeli sularında yeniden yol almaya başladığımızı söylemeyecekti. Bu açıktı. Katı davrandığımı biliyordum ama elimden başka bir şey gelmiyordu. Böylece bu iş rafa kalktı dedim kendi kendime. Son 3 günü birlikte yaşamış olmamız, üstüne üstlük beni hep aynı kıyafet içinde görmüş olması bu konudaki düşüncesini değiştirmeye yetmiştir. Kadınlık gururum incinmişti ama bir bakıma içim rahat etti. İstediğim gerçekten bu mu? Daha şimdiden aşk rüzgarlarının getirmekte olduğu fırtınaları hissediyordum. Barajın duvarında küçük bir çatlak oluşmuştu. Bunu fark etmeye başlıyordum. Ciddi şeylerden söz etmeksizin uzun süre içtik. Ev sahiplerimizden konuştuk. O kasabayı kuran ermiş kişiden, meydanın öteki yanında kiliseyle ilgili bazı efsaneleri anlattı bana. Dalgınsın dedi birden. Doğruydu. Aklım başka yerlerdeydi. O anda orada yüreğimi huzursuz kılmayan bir erkekle, o anı ertesi gün kendisini yitireceğimden korkmadan yaşayabileceğim bir erkekle beraber olmak isterdim. Böylece zaman daha yavaş akıp giderdi. Yan yana suskun kalabilirdik. Çünkü önümüzde o anı yeniden konuşabilmek için tüm bir yaşam olurdu. Ciddi şeylerden kaygı duymam, zor seçimler karşısında kararlar almam, katı sözler etmem gerekmezdi. Susuyoruz ve bu bir şeyin belirtisi. Bir şişe daha şarap bulmak için yerinden doğrulduğunda susmakta olduğumuzun farkına belli belirsiz varıyorum. Susuyoruz. 1 saate aşkın bir süredir içerek ve sisi seyrederek başında oturduğumuz kuyuya doğru yaklaşan ayak seslerini duyuyorum. İlk kez gerçek bir suskunluk içindeyiz. Madrid'den Bilbao'ya gelirken arabanın içindeki zorlama sessizlik değil bu. San Martin de Ungs yakınındaki kilisenin içinde korkuya kapılmış yüreğimin korkusu değil bu. Bana birbirimize açıklama yapmaya artık gerek kalmadığını söyleyen bir suskunluk. Ayak sesleri kesildi, bana bakıyor ve gördüğü şeyin güzel olması gerekiyor. Sisli gecede lambanın ışığında kuyunun kenarında oturmuş bir kadın. Orta çağ evleri, 11. yüzyıldan kalma kilise ve sessizlik. Konuşmaya karar verdiğimde 2. şişenin neredeyse yarısını boşaltmıştık. Bu sabah alkolik olmaya başladığımın farkına varmıştım. Gün boyunca içmekten başka bir şey yapmıyorum. Son 3 günde geçen yıl boyunca içtiğim içkiden daha fazlasını içtim. Bir şey söylemeksizin elini başımda gezdirdi. O hafif okşamayı hissediyor, engellemek için hiçbir şey yapmıyorum, soruyorum ona. Bana biraz kendi yaşamını anlat. Yaşamımda büyük bir giz perdesi yok. Kendime çizdiğim bir yol var. O yolu onurlu biçimde izlemek için elimden geleni yapıyorum. Nedir o yol? Aşkı arayan kişinin yolu. Kısa bir süre elindeki şişeyle oynuyor. Sonra kestirip atmak için şunu ekliyor. Aşkın yoluysa karmaşık. Çünkü o yolun üstünde karşımıza çıkan şeyler bizi ya cennete götürüyor ya cehenneme çekiyor diyorum. Bunları söylerken beni düşünüp düşünmediğini bilemeden. Susuyor. O belki sessizlik okyanusuna gömüldü. Ama şarap benim dilimi yeniden çözdü. Konuşmak geliyor içimden. Bir şeyin burada, bu kasabada senin yönünü de değiştirmene yol açtığını söyledin. Bunun doğru olduğunu sanıyorum. Tam olarak emin değilim henüz. Seni de buraya kadar işte bu yüzden getirdim. Bu bir sınama mı? Hayır, bir inanç edimi. Bana en doğru kararı almamı sağlaması için. Kim? Meryem Ana. Meryem Ana, bunu anlamalıydım. Bunca yıllık yolculukların, keşiflerin, önünde açılan yeni ufukların onu çocukluğundaki katoliklikten kurtaramamış olması beni etkiledi. Ben ve dostlarım en azından bu konuda büyük evrim geçirmiştik. Sırtımızda hataların ve günahların yüküyle yaşamıyorduk. Yaşadığım bunca şeyden sonra aynı inancı korumuş olman en azından çok olağanüstü. Koruyamadım, onu yitirdim, sonra yeniden buldum. Peki bakirelere olan inancın? Olmayacak gerçek dışı şeylere inanman, etkin bir cinsel yaşamın olmuştur, öyle sanıyorum. Normal, birçok kadına aşık oldum. Belli belirsiz bir kıskançlık duyuyorum ve bu beni şaşırtıyor. Öte yandan içimde kendimle verdiğim savaş yatışmış görünüyor ve o savaşı yeniden alevlendirmek istemiyorum. İyi ama neden bakire o? Meryem anamızı bize neden normal, her kadına benzer bir kadın olarak anlatmıyorlar? Şişede kalan biraz şarabı da içip bitiriyor. Gidip bir şişe daha alır mı diye soruyorum kendime. Hayır diyorum. Bana kesin bir cevap vermeni istiyorum. Bazı konular açıldığında konuşmayı başka yönlere çekiyorsun. Normal bir kadındı. Başka çocukları da oldu. İncil bize İsa'nın iki erkek kardeşi daha olduğunu söylüyor. İsa'ya hamile kalması konusunda sözü edilen bekaret, Meryem'in hamileliği ile birlikte Tanrı'nın yeni bir lütuf dönemi başlattığını açıklıyor bize. Onunla birlikte yeni bir dönem başlıyor. O böylelikle kozmik nişanlı, yani yeryüzü niteliğine bürünüyor. Gökyüzüne açılan ve döllenen. O anda yürekliliği kendi yazgısını kabullenme yürekliliği yüzünden. Tanrı'nın yeryüzüne inmesini sağlıyor ve anaların anasına dönüşüyor. Söylediklerini izlemekte zorluk çekiyorum. Bunun farkına varıyor. O Tanrı'nın kadın yüzü. Kendine ait kutsallığı var. Konuşma biçiminden gerginlik içinde olduğu anlaşılıyor. Sözcükler ağzından neredeyse zorla çıkıyor. Günah işliyormuş gibi. Soruyorum. Bir tanrıça mı? Biraz bekliyorum. Söyleyeceklerini daha iyi ifade etmesi için. Ama o sözü daha ileri götürmüyor. Birkaç dakika önce onun Katolik inancı hakkında ironik düşüncelerim vardı. Şimdi ise ağzından çıkan sözler küfür gibi geliyor bana. Bakire kim? Tanrıça ne? Konuya dönen ben oluyorum. Açıklaması güç diyor, giderek daha huzursuz. Üzerimde metinden bazı parçalar var, onları okuyabilirsin istersen. Üsteliyorum, şu anda bir şey okumak istemiyorum, açıklamayı senin yapmanı istiyorum. Şarap şişesini arıyor ama şişe boş. Bizi bu kuyunun başına kadar getiren şeyin ne olduğunu artık anımsamıyoruz. Burada önemli bir şey var, onun sözleriyle bir mucize gerçekleşecek sanki. Yeniden üsteliyorum, devam et. Onun simgesi su. Bu suyu çevreleyen siz, Tanrıça varlığını bize hissettirmek için sudan yararlanıyor. Onun sözlerini çok iyi kavrayamıyordum ama su canlanıyordu sanki, kutsallık kazanıyordu. Sana tarih dersi vermeye kalkmayacağım. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsan yanımda getirdiğim metni okumalısın. Ama şunu bil ki o kadın, Tanrıça, Bakire Meryem, Yahudiliğin şehinşahı, anaların anası, Isis, Sofia, hem köle hem efendi olan o kadın yeryüzünde her yerde aynı anda var. Göz ardı edildi, yasaklandı, biçim değiştirdi ama onun kültü binlerce yıla meydan okudu ve günümüze kadar ulaştı. Tanrı'nın yüzlerinden biri, onun kadın yüzüdür. Yüzüne baktım, parlayan gözlerini karşımıza duran sise dikmişti, sözlerini sürdürmesini istememe gerek kalmamıştı. Onun varlığı İncil'in, Tanrı'nın ruhunun suların üstünde dolaştığı, o suları yıldızların altına ve üstüne yerleştirdiği anlatılan birinci babında anlatılıyor. Buysa yeryüzüyle gökyüzünün mistik birleşmesidir. İncil'in son babındaki şu sözler de vardır. Ve ruh ve gelin gel diyorlar ve işiten gel desin ve susayan gelsin, isteyen mecanen hayat suyu alsın. Tanrı'nın kadın yüzünün simgesi neden su? Bilmiyorum ama kendini bizlere belli etmek için genellikle suyu seçiyor. Belki de su yaşam kaynağı olduğundandır. Suyun içinde yaşam bulduğumuzdan, 9 ay boyunca o suyun içinde kaldığımızdandır. Su kadın gücünün simgesidir. Hiçbir erkeğin ne kadar aydınlanmış, ne kadar kusursuz olursa olsun ulaşmayı düşleyemeyeceği bir güçtür bu. Bir an duruyor, sonra sürdürüyor. Her dinde, her gelenekte şöyle ya da böyle her zaman karşımıza çıkıyor. Ben Katolik olduğum için bana Bakire Meryem'in önünde bulunduğumda beliriyor. Beni elimden tutuyor ve yürüyerek Saint Savin'in dışına çıkıyoruz. 5 dakika sürmüyor bu. Yolun kıyısında bulunan, tepesinde İsa'nın heykelinin olması gereken yerde tuhaf bir biçimde haç ve Bakire Meryem heykeli bulunan bir sütunun önünden geçiyoruz. Bana söyledikleri aklımda ve bu rastlantı beni şaşırtıyor. Karanlık ve sis şimdi çevremizi bütünüyle sarıyor. Suyun içinde zamanın ve düşüncenin var olmadığı ana rahminde olduğumu düşünüyorum. Söylediği sözlerin bir anlamı, ürperten bir anlamı varmış gibi geliyor bana. Onun yaptığı konuşmayı dinleyen kadını anımsıyorum. Beni meydana kadar götüren genç kızı anımsıyorum. Suyun Tanrıçanın simgesi olduğunu o da söylemişti. Buradan 20 kilometre uzakta bir mağara var diye sürdürdü. 11 Şubat 1858'de küçük bir kız iki arkadaşıyla birlikte o mağaranın yakınında odun topluyordu. Astımlı, çelimsiz, yoksul denecek kadar her şeyden yoksun küçücük bir kızcağız. Mevsim kıştı. O gün küçük bir derenin karşı kıyısına geçmeye korktu. Üstünü başını ıslatabilir, hastalanabilirdi. Annesiyle babasının onun çobanlık yaparak kazandığı birazcık paraya ihtiyacı vardı. Tam bu sırada beyazlara bürünmüş bir kadın belirdi. Ayaklarında altın sarısı iki gül vardı. Çocukla bir prenses edası içinde konuşarak oraya lütfen sık sık gelmesini söyledi ve ortadan kayboldu. Küçük kızın o anda kendinden geçtiğini gören öteki kızlar olup biteni herkese anlatmakta gecikmediler. O andan sonra küçük kız için uzun bir cehennem azabı başlamış oldu. Bir yere kapattılar onu. Her şeyi yatsımaya zorladılar. Kandırmak için kendisine beliren varlıktan özel bazı lütuflar istemesi için para önerdiler ona. İlk günlerde ailesine herkesin önünde küfürler edildi. Küçük kızın bütün bunlara dikkat çekmek için söylediği ileri sürülüyordu. Adı Bernadette olan küçük kızın kendisine görünen varlık hakkında en küçük bir fikri bile yoktu. Ondan söz ederken köylü şivesiyle o şey diyordu ve bu durumdan bunalan annesiyle babası yardım dilemek için köyün papazına gitti. Papaz kadının bir sonraki görünüşünde küçük kızın ona adını sormasını istedi. Bernadette papazın söylediğini yaptı ama aldığı tek cevap gülümseme oldu. O varlık ona toplam 18 kez göründü. Bu belirmelerin çoğunda tek bir söz bile söylemedi. Bu karşılaşmaların birinde küçük kıza toprağı öpmesini söyledi. Bernadette hiçbir şey anlamaksızın kendisine buyrulan şeyi yaptı. Bir günde çocuğa mağaranın zemininde bir çukur kazmasını söyledi. Bernadette söyleneni yaptı ve kazdığı yerden çamurlu bir su kaynamaya başladı. Bu mağara domuz sığınağı olarak kullanılıyordu. İç o suyu dedi kadın. Su o kadar kirliydi ki Bernadette avucuna 3 kez su aldı ama ağzına götürmeye cesaret edemedi. Sonunda buyruğa uydu ama tiksinerek. Onun kazdığı yerden artık bir su kaynamaktaydı. Kör bir adam bu sudan yüzüne birkaç damla sürdü ve gözleri açıldı. Yeni doğan çocuğun can çekiştiğini gören umutsuz bir kadın, bebeğini suyun ısısının sıfırın altına düştüğü bir gün suya batırdı ve bebek iyileşti. Haber yavaş yavaş herkese yayıldı ve çevreye binlerce insan üşüştü. Küçük Bernadette kadının adını öğrenme çabasını sürdürüyordu. Ne var ki o gülümsemekle yetiniyordu. Ta ki günün birinde o varlık çocuğa dönüp şunları söyleyinceye kadar. Ben günahsız gebe Meryem anayım. Çok sevinen küçük kız koşarak gidip bu haberi papaza ulaştırdı. Böyle bir şey olamaz dedi papaz. Hiç kimse aynı zamanda hem ağaç hem meyve olamaz yavrum. Oraya geri dön ve o kadının üstüne kutsal sudan at. Papaz için başlangıçtan bu yana yalnızca Tanrı var olabilirdi. Tanrı ise her yerde belirtileri görüldüğü gibi erkekti. Uzun süre konuşmadı. Bernadette o varlığın üzerine kutsal sudan attı. attı. O ise ona tatlılıkla gülümsedi. Başka bir şey yapmadı. 16 Temmuz'da son bir kez göründü. Kısa bir süre sonra da Bernadette Manastır'a kapandı. Mağaranın yakınındaki bu küçük köyün kendi yazgısını tümüyle değiştirdiğinin farkında değildi. Su yerden kaynamaya devam etti. Mucizeler de birbirini izledi. Bu öykü önce Fransa'da dilden dile dolaştı, sonra tüm dünyada. Köy büyüdü, gelişti. Tüccarlar gelip her yana yerleşti. Oteller açıldı. Bernadette öldü ve ne olup bittiğinden habersiz buradan uzak bir yere gömüldü. Bazı kişiler kiliseyi zor durumda bırakmak için, çünkü o sırada Vatikan insanlara görünen varlıkların varlığını kabul ediyordu, sahte mucizeler uydurmaya başladı. Ama bunların daha sonra maskesi düştü. Kilise sert önlemler aldı. Belirli bir tarihten sonra ancak tıbbi ve bilimsel kurullar tarafından bir dizi ciddi incelemeye tabi tutulan olayları mucize olarak kabul etmeye başladı. Ne var ki su akmaya devam ediyor ve iyileşme kürleri sürüyor. Yakınlarda bir gürültü oldu gibi geldi bana. Korktum ama o kılını bile kıpırdatmadı. Sisin şimdi bir yaşamı ve bir öyküsü var. Bana söylediği her şeyi düşünüyorum. Bütün bunları nasıl bilebiliyor? Tanrı'nın kadın yüzünü düşünüyorum. Yanımda duran adamın ruhu çelişkiler içinde. Kısa süreyince bana papaz okuluna gireceğini yazdı. Ne var ki Tanrı'nın kadın yüzü olduğuna inanıyor. Suskun kaldı. Bana gelince toprak ananın karnında, zamanın ve mekanın dışındaki o yerde olduğumu düşlemeyi sürdürüyorum. Bernadette'in öyküsü bana gözlerimin önünde bizi saran bu sisin içinde cereyan ediyormuş gibi geliyor. Yeniden söze başlıyor. Bernadette'in en önemli şeyler hakkında bilgisi yoktu. Bunlardan ilki bu dağlara Hristiyan dininin gelişinden önce buralarda Keltlerin oturduğu, bu halkların kültüründe ise Tanrıçaya tapınmanın en önemli şey olduğuydu. Gelip geçen kuşaklar boyunca insanlar Tanrı'nın kadın yüzünü fark etmişlerdi. Onun sevgisini ve onun zaferini paylaşıyorlardı. Ya ikincisi? İkincisi, Bernadette bu varlık görünmeye başlamadan kısa bir süre önce Vatikan'ın en üst düzeydeki din adamları gizli toplantılar yapmışlardı. Bu toplantılarda olup bitenleri neredeyse hiç kimse bilmiyordu. Lords köyünün papazının da o toplantılarda konuşulanlar hakkında hiçbir şey bilmediği kesindi. Katolik kilisenin yüksek onurlu kişileri günahsız gebe dogmasının kurulması hakkında bir karar almak üzereydiler. Bu dogma sonunda papalığın Ineffabilis Deus başlıklı bağıtıyla ilan edildi. Ne var ki geniş halk kitlelerine bunun ne anlama geldiği tam olarak açıklanmadı. Peki bütün bunlar hakkında senin görüşün ne? Ben onun öğretisine inanıyorum. Bildiklerimi ona borçluyum dedi ve böylelikle bilgisinin kaynağını açıklamış oldu. Sana da beliriyor mu? Evet. Meydana geri dönüp bizi kiliseden ayıran birkaç metreyi de aşıyoruz. Kuyuyu, sokak lambasını, bilezik taşının üstündeki şişeyi ve iki kadehi görüyorum, düşünüyorum. Orada biraz önce iki aşık vardı. Yürekleri konuşurken onlar suskundular. Yürekleri söyleyeceklerini söyledikten sonra şimdi büyük gizleri paylaşmaya başladı. Bir kez daha aşktan söz etmedik. Önemi yok. Ciddi bir şeyle karşı karşıyaydım ve durumdan bu şeyi olabildiğince iyi anlayabilmek için yararlanmak gerekiyordu. Çok kısa bir süre eğitimimi, Zaragoza'yı, yaşamımın bulunduğumu düşündüğüm erkeğini anımsadım. Ne var ki bütün bunlar şu anda benden uzakta, Sensavin'i saran sizin içinde kalmıştı. Bana neden Bernadette'in öyküsünü anlattın? Bunu neden yaptığımı tam olarak bilmiyorum diye cevapladı yüzüme bakmadan. Belki Lords yakınında bulunduğumuz içindir. Belki de yarından sonra Meryem Ana günü olduğu içindir. Ya da benim dünyamın göründüğü kadar yalnız ve çılgın bir dünya olmadığını kanıtlamak istiyordum. Bu dünyanın bir parçası olan başkaları da var ve bu kişiler benim inancımı paylaşıyor. Senin dünyanın çılgın bir dünya olduğunu hiç düşünmedim. Çılgın olan belki de benim dünyam. Yaşamımın en değerli anlarını defterler arasında zaten tanıdığım bir yerden ayrılmama izin vermeyecek bir öğrenimimi sürdürerek geçiriyorum. İçinin rahatladığını hissettim. Onu anlıyordum. Tanrıçadan söz etmeyi sürdürmesini umut ediyordum ama bana dönüp şöyle dedi. Gidip yatalım. Çok içtik.